Ayrım 3, Ağaç Şarkı Söyleyince, Stratisavyaras, sayfa 29. 4. Ölüm Dansı. Dağlara çıkanlar baltalar, mutfak bıçakları ve keserlerle silahlanmışlardı. Düşmanı uyurken yakalamayı umut ederek aysız geceleri seçiyorlardı. Baltalar, mutfak bıçakları ve keserlerle saldırıyor, dağ tüfekler, tabancalar, otomatik silahlar ve el bombalarıyla dönüyorlardı. Ama düşmanın silahlarını kullanmayı öğrenmek onlara zor geliyordu. Bu silahların çalışma hızı onları korkutuyor ve birçoğu baltalara, mutfak bıçaklarına ve keserlere sarılıyordu. Bunlar da düşmanı korkutuyordu. Saldırıdan önce geçmiş savaşları, büyük büyük babalarımızın doğudan ve batıdan gelen istilacılarla nasıl baş ettiklerini anlatıyorlardı. Daha baştan kendi yaşamlarından vazgeçmişlerdi ve savaşa hazırlanırken her seferinde birbirlerine adil kurşun ve adil ölüm diliyorlardı. İlk dağ savaşçıları yaşamları açısından öyle cömertlerdi ki savaştan önce şarkı söyleyip dans ediyor ve sık sık ölümü aralarından bir eş seçmeye davet ediyorlardı. Önce savaşçılardan birinin gözlerini bağlıyor ve eline dolu bir tabanca veriyorlardı. Sonra çevresinde halka olup dans ediyorlardı. Şarkının zirvesinde dansçılar öfkeyle ona doğru koşarlarken ve atlayıp zıplayarak ellerini otlara sokup toprağı tehdit ederlerken ortadaki adam tabancasını ateşliyor ve dansçılardan biri halkadan ve yaşamdan dışarı çıkarılıyordu. Büyükannem dağ savaşçılarının tanınmış bir kumandanı olan büyük babasının kendi ordusunda ölüm dansını yasaklamaya çabaladığını fakat başaramadığını söyledi. Sonunda adamlarına öylesine kızmıştı ki, "Siz ahmaklar zaman zaman aranızdan birini kaybederseniz umuruma bile gelmez ama o kurşunu ziyan ettiğiniz zaman öfkeden çıldırıyorum," diye bağırmıştı. Özgürlük Alan'ın bir planı var. Bir gece büyükannemin bir konuğu geldi ve ben sessizce mutfakta oturdum. Büyükannemin arkadaşı kocasını ve bir matematikçi olan ilk oğlunu düşman kurşunlarına kaptırmıştı. O bir baş kaldırma, meydan okuma ve fedakarlık sembolüydü. Herkes ona özgürlük ala diyordu. Bir öyküye göre oğlu bir öğle üzeri zakkum ağacının altında otururken birden daireyi kare biçimine dönüştürmeyi başardığını haykırmaya başlamıştı. Özgürlük ala anlatması zor dedi. Bütün söyleyebileceğim insanlar uzun zamandır daireyi kareye dönüştürmeye uğraşıyorlardı. Özellikle birileri bunun olanaksız olduğunu söylediklerinden biri. Oğlu daireyi kare yaptığını haykırdı ve şarkı söylemeye başladı. O sırada motosikletleriyle oradan geçmekte olan iki düşman askeri durdular, nişan aldılar ve onu vurdular. Özgürlük ala oğluna isabet eden kurşunun zakkumun yanında havada kara bir delik bıraktığını söyledi. Onu neden öldürdüklerini asla öğrenemedik. Kumandan bir soruşturma başlatacağı sözünü verdi. Ona hiç kimse inanmadı. "Tanrı sağ kalanları korusun," dedi özgürlük ala. Özgürlük ala 16 yaşında olan babasının ve ağabeyisinin intikamını almak isteyen en küçük oğlu bir kez için endişeleniyordu. Yaşlı kadın oğlunu intikam için dağdaki savaşçılara katılmaya ikna etmeye çalışmıştı ama o dinlemiyordu. İntikamını tek başına almak istiyordu. "Kanı kaynıyor," dedi özgürlük ala. "Ben ne yapayım? Ben yaşlanıyorum. Hatta bu kışı çıkarabileceğimi bile sanmıyorum." Büyükannem "Saçma," dedi. "Sen eski topraksın. Pekala çıkarırsın. Ama ölürsem kim onu intikam alacağım derken yaşamını tehlikeye atmaktan alıkoyabilir? Oğlun bunu bilebilecek yaşta." "Hayır, aklı erecek yaşta değil ve sen benim ne demek istediğimi anlamıyorsun," diye ısrar etti özgürlük ala. "Pekala, ne demek istiyorsun?" "Ben ölürsem kimse onu engelleyemeyecek ve o da muhtemelen ölecek," diye fısıldadı özgürlük ala. "Ya önce intikam alıp sonra da savaşçılarına katılırsa? Ama o kadar yaşama ihtimali olabilir mi?" Büyükannem söylemesi zor diye itiraf etti. Özgürlük ala fısıldayarak, "Onun için intikamı ben almaya karar verdim. Ben nasıl olsa yakında öleceğim ama ölmeden önce bunu yapabilirsem bir kesin kendi yaşamını tehlikeye atması gerekmez. Sen çıldırmış olmalısın," dedi büyükannem. Sürgündeki kuş. Babam hapisten gönderilmeden hemen önce annem resmi makamlara hayatının bağışlanması için yalvarmaya gitti. O sıralar gebeydi ve komşu kadınlar kumandanın ona acıyıp babamı eve göndereceklerini ya da en azından öldürmeyeceklerini ve onu bir çalışma kampına göndereceklerini düşünmüşlerdi. Buna dair öyküler vardı, hatta geçmişte örnekleri vardı. generalin oğluna benzeyen genç bir mahkumun hayatı son anda bağışlanmış ve serbest bırakılmıştı. Başka bir yüksek rütbeli subayın kızıyla aynı adı taşıyan bir gebe kadın da bağışlanmıştı. Ama bu yüksek rütbeli subaylar tipik düşman subayları değillerdi ve büyükannem onların gerçek olduğuna bile inanmıyordu. "Böyle şeyler hayal ediyoruz," derdi. "İşler zorlaşınca her şeyi hayal edebiliyoruz. Melek kanatları olan bir pisliği bile." Annem merkezden bir daha geri dönmedi. Ertesi gün büyükannem anneme ne olduğunu anlamak için karakola gittiğinde kumandan onu hiç görmediğini söyledi. Haftalar sonra babamı kurtarmayı başaramayınca dağ savaşçılarına katılmaya gittiğine dair bir söylenti duyduk. Ve sonra muhbir Lekas birilerine anneme kürtaj yapılması için doktora emir verildiğini, böylece çalışma kampı için vasfının yükseltildiğini söyledi. Büyükannem, "Bu belki de doğrudur," dedi. "Lefkas onların içlerinde ne olup bittiğini bilir." Karnında çocukla düşmana faydası yoktu. Onu gönderebilecekleri tek yer taş ocağıydı. Büyükannem, annem ortadan kaybolmadan önce durumun onu endişelendirdiğini, süt ve ilaç olmadan bir çocuğu daha nasıl büyüteceğinden korktuğunu söyledi. Büyükannem sonra annemin çocukluğunu anımsadı ve bundan önceki savaşta nasıl çelimsiz bir kız olduğunu düşünerek ağlamaya ve sürgündeki bir kuş, çürüyen elmalar ve kuruyup kırışan ayvalar hakkında bir ağıt yakmaya başladı. Ne zaman böyle ağıt yaksa, siyah başörtüsünü buruşmuş yüzüne indirirdi ve benkilerde oturur, adını andığı her şeyi gerçekten görürdüm. Ek misilleme. Annemin kaybolmasından 2 hafta kadar sonra büyükannemin ya da babamın babası büyükbabamın evi yerine hala kendi evimizde uyumaya devam ediyordum. Gündüzleri her biriyle birkaç saat geçiriyor ama belki annem babam gece gizlice gelirlerse onları kaçırmayayım diye geceleri kendi yatağımda uyuyordum. Zaman zaman evin dışında konuşmalar ve ayak sesleri duyuyor ve belki onlar gelmişlerdir diye pencereye koşuyordum. Yatağıma hep onların yüzleri kafamda karışmış olarak dönüyor ve gözleri, burunları, dudakları ve yüzlerindeki gülümsemeleri doğru yerlerine yerleştirmeden dalamıyordum. Sanki gölge tiyatrom için onları kartona çiziyordum. Bir gece eve geç kalmıştım ve kapıyı açarken zorlandım. Anahtarı çevirdim, kilide bastırdım ve ittim ama kapı açılmadı. Daha fazla ittim ve yerdeki molozların çıtırdadığını duydum. Sağ kolum ve omzumla daha fazla ittim ve içeri zorla girdim. Çevreme bakındım ve hayretle evin geri kalanının yerinde olmadığını gördüm. Çatı, duvarlar, bölmeler, eşyalar yerlerinde değillerdi. Sadece ön duvar, sokak kapısı ve döşeme hala yerinde duruyordu. Çevremde avludaki ağaçları ve mahalleyi görüyordum. Yukarı bakınca değişen gökyüzünü gördüm. Hızla koşan bulutlar ve soğuk yıldızlar. Ertesi gün kumandanın ek misilleme olarak evi yıkmak için bir ekip gönderdiğini öğrendim. Ön duvarı neden yıkmadıklarını kimse açıklayamadı. Ben bunu kişisel bir misilleme olarak aldım. Ön duvarın ve sokak kapısının olduğu gibi bırakılması zalim bir şakaydı. Ek misilleme buydu. Ondan sonra ne zaman bir evin sokak kapısını açacak olsam, gözlerimi yumdum ve yine normalin dışında bir manzara ile karşılaşmaya karşı kendimi hazırladım. Münzevi Çağnoz. İki kardeş olan komşularımız Spanos amca ve Zoe teyze, içinde doğduğum evimi kaybettiğim için teselli olsun diye bana ıhlamur ikram ettiler. Düşman betondan gemileri de doldurup ve körfeze mayın döşemeden önce balıkçılık yapan Spanos amca denizlere dair çok öykü bilirdi. Bana her öykü anlatışında küçük not defterimi çıkarır, birkaç anahtar sözcük yazar, sonra da onları gölge oyunu tiyatromda kullanırdım. Spanos amca şimdi de bana Münzevi Çağnoz'un öyküsünü anlatmak istiyordu ama Zoe teyze öykü anlatmanın sırası olmadığını söylüyordu. Spanos amca aynı fikirde değildi. Her zaman doğru zamandır ve her öykü dinlemeye değerdir dedi. Zoe teyze izin isteyerek gitti ve ben defterle kalemimi çıkardım. Yosunların geceleri ışık saçtığını biliyor musun? Onları kim ışıklandırıyor, neyle ışıklandırıyor ve Münzevi Çağnoz dışında kim bundan yararlanıyor biliyor musun? Yosunun ışığı var ama ona gereksinimi yok. Işığı dalgalandırıyor ama farkında olmuyor. Geceyi karanlıkta geçirmek umurunda bile değil ya da öyle görünüyor. Kimse o ışığa sahip çıkmıyor ve kimse söndüremiyor ve balıklar merakla çevresine toplanıyor. Işık yüzünden sünger daha çok su emiyor ve ve Mercan'ın taş kalbi yaşamla atıyor. Kum kabarıyor ve Münzevi Çağnoz kendine sığınak buluyor. Birinin onu cinayet ve hırsızlıkla ya da o ışıktan yararlanmakla ve benzeri suçladığı duyuluyor. Ama o ışığın altında Mercan'ın yüreği çarparken ve sünger yutkunurken Çağnoz mülk sahibi olmanın dertlerini keşfediyor. 5. Açlık Doktoru. Kasabanın doktoru zamanının çoğunu yatakta geçiriyordu ve o hastalarına gidecekken hastalar ona geliyorlardı. Tıbbi önerilere ve tedaviye gereksinimleri olanların doktoru yatağında ziyaret etmeleri gerekiyordu. Bir haftadan fazla yiyecek bir şey bulamazsan, sen de yatakta kalmalı ve mümkün olduğu kadar fazla uyumalısın diye akıl veriyordu doktor. Tamam, bu ıstırabı uzatır ama son enerji kırıntını muhafaza etmene yarar ve daha uzun yaşarsın. Her şey kötüden betere gidince ben öyle yapıyorum ve benim bundan başka verecek nasihatim yok. Özellikle yaşlı hastalar söz konusu olunca. Ama yaşlılarla da bir sorun var. Bazıları yalnız yaşıyor ve yataklarında öldükleri zaman günlerce, bazen haftalarca kimsenin haberi olmuyor. Çürümeye başlayıncaya ve kokuları yüzünden fark edilinceye kadar. Bu yüzden daima bir salgın hastalık tehlikesi var. Yıllar önce ben buraya genç bir doktor olarak geldiğim zaman bu kasabanın yarısını silip süpüren salgın gibi. Doktorun salgın sonrasındaki kasabayı tarifi bana muhtarlığın küçük holündeki tabloyu anımsatır ve doktorun geçmişe ait öyküleri benim doğmamdan çok öncelerini anlattığı halde bana hep tanıdık gelirdi. Doktoru da kukla koleksiyonuma eklemeye karar verdim. Böylece Gölge Tiyatromu'nun repertuarını salgın ile ilgili bir öyküyle zenginleştirebilirdim. Gizem ve Hüzün. Kasaba bir gizem ve hüzün anısı. Sayısız sütunları, kemerleri ve kemer altları olan binalar boş. Öğle güneşi kara kaldırım taşlarını ve alandaki uyuyan kadın heykelini kavuruyor. Bunaltı. Genç bir kırlangıç meydanın karşı tarafına uçtu, sonra da kurumuş çeşmenin yanında toza bulanmış tahta ve tekerlekli eve kondu. Bunaltı. Doktor, o tekerlekli ev açık havada oynamak için buraya gelen bir tiyatro grubunundu dedi. Salgın başladığı zaman rahibin desteklediği bir takım boş inanç sahibi kimse, hastalığı getirenlerin aktörler olduğu söylentisini yaydılar. Bunun üzerine rahip aktörleri içinde kireç kaymağının kaynadığı bir çukura atarak ölmeden önce mikroplarının öldürülmesini önerdi. Aktörler ertesi gece her şeylerini, dekorlarını, kostümlerini ve tekerlekli evi bırakıp kaçtılar. Rahip aktörlerin kendilerini kurtarmak ve hastalığı başka yerlerde yaymak için kaçtıklarını söyledi. Doktor başını kaşıyarak uyuyan kadın heykeline yaslandı. Hem kendilerini kurtarıp hem hastalığı nasıl yayabilirlerdi diye sordu. Birçok yıl meydanı tozla birlikte garip bir sükunet kapladı. Salgını atlatanlar bazen geceleri alanda sesler, konuşmalar, kahkahalar, ağlamalar duyar ve aktörlerin sahnede oynadıklarını görmek için pencerelerini açtılar. Ama aktörleri bir daha gören olmadı. Gündüzleri tekerlekli evin aralık kapısından dışarı karanlık, yumuşak bir ışık saçılırdı. Güvenlik kuvvetleri. Doktoru tekrar gördüğümde başka bir şeyden, daha korkunç bir şeyden, karakoldan söz etti. Güvenlik kuvvetlerinin neyi, kimden, ne adına güvenceye aldığını söylemek güç dedi. Doktor sesini alçaltarak, dün gece içeri aldıkları adamın kendilerine dağ savaşçıları diyen teröristlerin casusu olması ihtimali karşısında, kumandanın subaylarına ve muhbirlerine adamı sorguya çekmeleri ve tam bir itiraf almalarını emrettiğini söylediler. Ama ben adamın dağ savaşçılarıyla bir ilgisi olabileceğini sanmıyorum, dedi ve ekledi. Gerillalar yakalanmaz sağ olarak, zaten bu adam da hiç konuşmamış. Ne casus ne de anarşist olduğunu itiraf etmiş. Onun üzerine adamı bodruma indirip dövmüşler. Kauçuk coplar ve demir borlar kullanmışlar ki kemiklerini iz bırakmadan kırabilsinler. Adamın çığlıkları duyulmasın diye aynı yerde bir motosiklet çalıştırmışlar. İşkence hakkında daha önce de çok öykü dinlemiştim ve hep motosiklete ve dayak sırasında neden çalıştırdıklarına şaştım. Kurbanın çığlıklarını neden örtbas etmek istiyorlardı? Acaba tutukluyu sesini dışarıdan biri duyup da ona acımasından yoksun bırakmak için mi? Yoksa işkenceciler çığlıkları duymaktan nefret ettikleri için mi? Hiçbiri değil dedi doktor. Böyle şeyleri bilmiyorlar ama kurbanlarının çığlıkları onlara kendi sessiz çığlıklarını hatırlattığından. Kendilerine de mi işkence uyguluyorlar? Evet, bilmeden. Onun için onların çığlıkları sessiz. Gerillalar. O gece konuyu büyükanneme açtım. Neden onların kendi çığlıkları sessiz, kendilerine işkence uyguladıklarını bilmediklerinden mi? Hayır dedi büyükannem, çığlıkları sessiz çünkü kendilerine yeteri kadar işkence etmiyorlar. Sonra büyükannem dağ savaşçıları hakkında konuştu. Gerillalar bizim kadar açlar ama boyunlarını düşmana eğmelerine mecbur değiller. Düşman askerleri, muhbirler ve köpekler onları gece gündüz izliyor ama onlar hiç yakalanmıyorlar, sağ olarak. Onların silahlarını kutsayacak bir papazları, doktorları ve yaralarını iyileştirecek ilaçları yok. Ve kadınlar çamaşır yıkamıyor, yemek pişirmiyor ve erkeklerle yatmıyor. Kadınlar pantolon, kalın gömlek giyiyor ve göğüslerinin üzerine çapraz fişeklik takıyorlar. İşçi kasketleri giyebilmek için saçlarını kısacık kırpıyorlar ve geceleri onların koyunlarına aldıkları aşıkları bıçaklar ve tüfekler. Düşman askerleri ve muhbirler kadın savaşçılardan, erkeklerden fazla korkuyor. Hep birini pusuya düşürmek ve yakalamaktan söz ediyorlar ama daha birini bile yakalayamadılar sağ olarak. Bu kadınlar hiçbir tanrıya tapınmıyorlar ve düşman onlara orospu diyor. Çünkü onlar düşmana küfrettikleri zaman yanı başlarında savaşan erkeklerin bile yüzü kızarıyor. Ve birçok erkek eğer bu mücadele birkaç yıl daha sürerse aile düzeninin bir daha eskisi gibi olmayacağından korkuyor. Ama bir aradalarken kadınlarının strateji konusunda ne akıllı ve savaşta ne cesur olduklarını memnuniyetle görüyorlar ve içlerinden biri akıllı bir fikir söylerse onu, onda kadın aklı var diye övüyorlar. Gerillaları bizim kadar açlar ama ellerinde tüfekleriyle bir kayaya yaslandıkları zaman gözleri çok uzakta ufacık ve her gün büyüyen, biçim değiştiren ve biz kasabada yaşayanların göremediği bir şeyi görmek için kısılır. Karakol. Ertesi sabah karakolun önünden geçerken Bodrum'dan motosikletin kulakları sağır eden gürültüsünü duymak, bana tutuklunun gerçekten bir motosikletin motoruna hapsedildiği duygusunu verdi. Orada dizlerim titreyerek, bacaklarım uyuşmuş olarak ne ileri ne geri gidemeden kala kaldım. Birden beni pencereden gören muhbirlerden biri dışarı çıktı ve bana yoluma devam etmemi emretti. Yürümeye çalıştım ama hareket edemedim. Beni uzaklaşmam için itti. Motosiklet motorunun içine hapsettiğiniz adam benim babam dedim. Beni elinin tersiyle tokatladı ve yere düşürdü. Gülerek, ölmüş bile olsa senin ihtiyar o motora sığamayacak kadar iriydi dedi. Ya kaybol ya da seni hapse tıkarım. O sabahı nezarette geçirdim. Masa başında oturan muhbire, bir casusu nasıl tanırsın diye sordum. İnsanlara ve her şeye bakışından dedi. Bir casus daima askeri tesisleri inceler, sık sık görevlileri parayla ya da şantajla elde eder ve bulgularını küçük bir deftere şifreli sözcüklerle kaydeder. Kendi küçük defterimi anımsadım, cebimi yokladım, orada değildi. İyi ki o gün defterimi yanıma almamıştım. Muhbir benim hücremin önünde oturmuş, kahve içip sigara tüttürüyordu. Bodrum'daki dayak biraz önce durmuştu. Benim hücremin önünde oturan muhbir, komşu bir kasabadan genç bir adamdı. Sinirli görünüyordu. Kahvesini dudaklarına her kaldırışında elleri öylesine titriyordu ki, fincan tabağında tangırdıyordu. Benim gözlerimi fark edince fincanı masasının üzerine bıraktı. Sırıtarak, ''Birini konuşturmaya çalışmak kolay olmuyor.'' dedi. ''O benim babam.'' dedim. ''Ne?'' Ne dedimse, o sırada içeri giren ve beni duyan Lekas, bu çocuk patolojik bir yalancı dedi. Gel dedi kapıyı açarak, gel kendin gör. Şaşırmıştım, böyle bir ilgiye hazırlıklı değildim ve mahkumu görmek isteyip istemediğimden emin değildim. Düşünmeye çalışarak parmaklıklara sarıldım ama Lekas beni dışarı sürükledi ve Bodrum'un dar merdivenlerinden inmeye zorladı. Saç kaplı kapının önünde durduk. Lekas anahtarla kapıyı açtı ve kanadı itti. Zifiri karanlıktı. İleri doğru tedirgin bir adım attım ve çabucak geri bastım. Küçük hücrenin döşemesine su basmıştı. Mahkumun direncini kırmak için dayak aralarında yere yatıp dinlenmesini önlemek eski bir yöntemdi. Ama burada işe yaramamış gibi görünüyordu. Belki de mahkum öylesine dövülmüştü ki ayaklarının üzerinde duramamış ve bir an gelmiş yere yığılmıştı. Gözlerim karanlığa alıştıkça mahkumu daha iyi görmeye başladım. Su yüzünü kapamamıştı. Vücudu tortop olmuştu ve başı omzuna dayanmıştı. Burnundan kan sızıyor ve kan geniş birikintiler halinde suya yayılıyordu. Zaman zaman sarsılıyordu. Ben de onu uyuyor ve rüyasında korkunç karabasanlar görüyor sandım. Gömleği kaç yerinden yırtılmış ve kanlanmıştı. Ayakları suyun epey yukarısında bir demir falakaya bağlanmıştı. Tabanları öylesine şişmişti ki balon gibi görünüyordu. Ekşi bir kusmuk kokusu artık tutamadığı çiş ve bok kokularına karışmıştı. "Gördün mü?" dedi Lekas. Yanıt veremedim. Ağzım yavaş yavaş kusmaktan önceki ince tükrükle doluyordu. "Senin baban bu mu?" "Eğer konuşabilseydim, nasıl emin olabilirim ki?" diyecektim. Onun yerine Lekas'ın gömleğine kustum. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 40.